Ayrım 9.
Türklerin kökeni değişik bir gezegenden mi geliyor? Başka gezegenlerde hayat olup olmadığı konusu yine gündemde. Herhalde önümüzdeki 100 yılda kesin kes çözümleyecekler bu sorunu. Başka gezegenlerde de hayat olduğu ve belki de hayatın o gezegenlerden arz küresine sıçradığı iyice kanıtlanmış olacak. Şimdi burada başka bir olasılık takılıyor aklımıza. Acaba uzaydaki bir tek gezegenden mi hayat sıçradı dünyaya, yoksa birçok gezegenden mi? Şayet hayat değişik gezegenlerden değişik zamanlarda bulaştıysa arz küresine, acaba Türk ırkı hangi gezegenden gelen tek hücreli bir virüsten kökenlendi? Bu bir kez saptanabilirse, o zaman Türklerin neden arz küresiyle bir türlü uyum sağlayamadıkları da daha kolay anlaşılacak. Bakın 1400 yıllık tarihleri boyunca ne kutupları keşfetmiş bir Türk vardır, ne tekne görmemiş okyanusları ilk kez geçmiş bir Türk, ne de uzaya gitmiş bir Türk. Gerçi Aziz Nesin bunu Türklerin %60 oranında aptal olduğuna bağlıyordu. Ama biz aynı kanıda değiliz. Türkler aptal değil, sadece beceri yoksunudurlar. Bugün dahi hazineden geçinenler de dahil, %80 oranında hiçbirinin gerçek bir mesleği yoktur. Hırpani kılıklı birine ne iş yaparsın diye sorarsan her iş abi der. Kravatlı takımından birine sorarsan aynı soruyu o da hafif kasılarak ithalat ihracat der. Oysa meslek ister üretim ister servis alanlarında olsun dünyanın her yerinde geçerli bir donanım sahibi olmak demektir. Marangozluk bir meslektir. Elektrik mühendisliği bir meslektir. Açık deniz kaptanlığı bir meslektir. Doktorluk bir meslektir. Ama müsteşarlık bir meslek değil, bir pozisyondur. Milletvekilliği, parti başkanlığı, muhtarlık da öyle. Ve kuş bakışıyla tepeden bakıldığında Türkler mesleklerinden çok pozisyonlara meraklıdırlar. Mimar olmaktan çok vali olmak isterler. Oysa bir vali Brezilya'da boş bir valilik var mı acaba diye iş arayamaz, bir mimar arayabilir. Ne var ki Türkler değerli bir meslek sahibi olmaya, önemli bir makam sahibi olmayı yeğlerler genellikle. Bir Türk için general olmak, ünlü bir orkestra şefi olmaktan her zaman için çok daha önemlidir. Latinler, Germenler, Keltler, Slavlar için durum pek öyle değildir. Onlar değerli olanlara, önemli olanlardan daha çok ilgi gösterirler. Türkler tam tersine. Bu da Türklerin dünyaya daha değişik gezegenlerden gelmiş, daha değişik bir hayat protoplazmasından kökenlendiğini göstermede bizce. Türklerin bir başka özelliği de tarihi kendi özgünlüğü içinde incelemek yerine kendilerine göre tarih uydurmaları. Örneğin 1. Dünya Savaşı'nda olduğu türden kendileri gidip başkalarının hesabına başka yerlere saldırdıklarında işin boku çıktığı zaman hemen içerideki insanlara başkalarının kendilerine saldırdığını iddia etmeleri gibi. Örneğin tarihin en külüstür komutanı Enver Paşa'nın okullardaki genç kuşaklara bir kahraman olarak kakalanması gibi. Bu arada Türklerin bir başka özelliği de rüşvet, yolsuzluk, vurgun, soygun, cuttur, kaydır en çok birbirlerini kazıkladıkları halde en çok yine birbirlerinin omuzlarında ağlamalarıdır. Türkiye Türk'ten başka dost yok diye. Genellikle Türk siyasetçileri muhalefetteyken iktidara geldiklerinde mucize göstereceklerini iddia ederler. İktidara geldiklerinde göstermeye kalktıkları mucize Nasrettin Hoca'nın fıkrasına döner. Bir gün Nasrettin Hoca'ya gözleri görmeyen genç bir kız getirmişler. Madem kocaman sarıklı bir hocasın bir mucize göster de açıver şu zavallı kızın gözlerini demişler. Hoca tamam ama demiş ben Tanrı ile iş bölümü yapmış durumdayım. Yukarıdaki delikleri açmak ona düşüyor. Şayet göbeğinin altındaki deliği açmam isterseniz hemen başlayabilirim. 9-8-1996 Beslenme biçiminin devlet yapısına etkisi. 1. Dünya Savaşı'ndan önce topçu mülazımı evveli yani topçu üsteğmeni olan dedemi Alman ordusunda staj görmesi için Berlin'e göndermişler. Ve orada unutmuşlar kendisini. Dedem geçen yıllar içinde önce yüzbaşı sonra binbaşı olmuş Alman ordusunda. Bir gün bir Alman arkadaşı görülüyor ki demiş sen burada unutuldun. Zamanla Alman ordusunda topçu albayı da olursun ama hiçbir zaman general olamazsın. Geldiğin köken engeller bunu. Dedem de Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine yani Genelkurmay Başkanlığına bir mektup yazarak Almanya'daki staj süresinin 10 yılı aştığını ve artık geri çağrılmayı beklediğini yazmış. Hemen İstanbul'a çağırmışlar dedemi ve topçu okuluna müdür olarak almışlar. O sıralarda bir Alman Feldmarşali, yani kor generali gelmiş İstanbul'a. Dedem çevirmen olarak Feldmarşal'in yanına verilmiş. Alman generali önce Selimiye kışlasını görmek istemiş, dedem de yanında. Ve adamın kışlada ilk yaptığı iş tuvaletlerle kuburları incelemek olmuş. Gözünde monoklu, mum gibi üniformasıyla öne doğru eğilmiş kuburlara bakan bir Alman Feldmarşali ve yanında put gibi hazır olduran dedem. Feldmarşal bir kuburun başındaki büklüm başını çevirmiş dedeme doğru. "Hör Hasan," demiş, "hiç böylesini görmedim. Hem bilek kalınlığında hem de kıvrım kıvrım dörtlüle. Derhal Alman Genelkurmayına bir şifre çekin. İki özel bok uzmanı göndersinler." 3-5 gün sonra özel bok uzmanları gelmiş Berlin'den. Onlar da Selimiye'nin tuvaletleriyle kuburlarını incelemişler ve raporlarını vermişler. Raporda şöyle deniyormuş: "Köylerden toplanma Türk neferleri yüksek kalorili, hayvansal proteinli, biftek, bonfile, antrikot gibi volümü küçük besinler almıyorlar. Onun yerine bol bol somun yiyorlar. Bu nedenle de sindirim sırasında gövdedeki kan midede toplanıyor. Dışkılarının kol kalınlığında ve kıvrım kıvrım dörtlülü olmasının nedeni budur." Bu tür tahıla dayalı beslenmelerin en çarpıcı sakıncası gövdedeki kanın sık sık midede yoğunlaşarak beyni yeterince besleyememesidir. Köylü neferlerin et, süt, yumurta gibi hayvansal proteini zengin ve volümü daha küçük maddelerle beslenmeleri önerilir. Sık sık yasama, yürütme ve yargı erkleri buketinden oluşan devlet kavramını hükümet, yani devletin salt yürütme erkiyle eşit tutma inadı, aşırı somun tüketimiyle beyne yeterince kan gitmemesinden kaynaklanıyor herhalde. Üst düzey memur yetiştiren okullarda da hocaların ikide bir gençlere "siz yarın devleti temsil edeceksiniz" gibi uyarılar yapmaları böylesi bir kavram karışıklığının üstüne tüy dikiyor. Devlet, birbirinden bağımsız üç temel organdan oluşan dinamik bir organizmadır. Ne meclis, ne hükümet, ne Yargıtay Genel Kurulu gibi fotoğrafı çekilebilir devletin. Bu nedenle de bağlı oldukları bakanlıklar bünyesinde görev yapan memurlar, asker olsun, sivil olsun, devleti temsil etmezler. Devlet, devletin dışındaki ülkelerde diplomatlarca temsil edilir sadece. Hükümetlerin devlete eşit olduğu rejimler mutlak monarşilerdir. Oralarda imparator, kral yahut padişah devletle eşittir. Hükümet de devletin, yani tepedeki despotun emirber kadrosudur. Türk siyasetçilerinin çoğu devlet ile hükümeti karıştırıp duruyorlar ve parlamentoda hükümetler için sözlü soru, gen soru verilebildiği halde neden devlet için verilemediğini bile hiç düşünmüyorlar. Kaldı ki parlamentoda çoğunluğa dayalı hükümetlerin hangi mekanizmayla denetlenebileceği konusunda da şapa oturmuş görünüyorlar. Ya somun yeme yüzünden siyasetçilerin de beynine şayet az kan gidiyorsa? 30-11-1996. Dış sömürü nedir, iç sömürü nedir? Bilgi toplumunun ne olduğu henüz tam berraklaşmadı Türkiye'de. İletişim araçları ile bilgisayarların alabildiğine geliştiği ve gelişmekte olduğu bir dünyada yaşamaya başladık. İnsanlığın ürettiği tüm bilgilerden, tüm insanlığın her yerde kolayca yararlanabileceği bir dönemdir bu. Bir Türkiye düşünün ki, ülkeyi sarmalayan iletişim ve bilgisayar ağlarıyla hem arz küresiyle bütünleşmiş, hem de bu bütünleşmeye durmadan yeni katkılar yapmaya başlamış olsun. En kuytu kasabadaki bir revirde bir göz doktorunun bilgi ve kullanım menziline göz tıbbındaki bütün yeni buluş ve yöntemler girmeye başlamışsa, tarım üretiminde dünyadaki tüm yeni teknolojilerle dünya pazarlarında hangi ürüne ne kadar ihtiyaç duyulduğu dakikası dakikasına izlenebiliyorsa. Ayrıca her uğraş alanında dünya ile böyle bir bütünleşmeye durmadan artan bir tempo ile geçilebilmişse ve bu alanlarda Türkiye'nin geliştirdiği yeniliklerde tüm dünyaya aktarılabiliyorsa, Türkiye'de bilgi toplumu çağına katılmış olur. Böyle bir bütünleşmeye sarmalanmadan daha çok çimento yahut çelik üretmeye uğraşmanın artık fazla bir kıymeti harbiyesi yoktur. Çünkü neyi son teknolojilerle ne kadar daha kaliteli ve ucuz üreteceğini ve nerelere satabileceğini bilmeden körlemesine bir şeyler yapmakla vakit geçirmek bilgi toplumu çağında iflasa sürükler ülkeyi. Bilgi toplumu çağı ile dış sömürü, yani emperyalizm, kendi dönemini noktalamıştır. Neden noktalamıştır? Kapitalizmin daha çok kar etmek için ucuza kapatmak ve tek elinde tutmak zorunda olduğu ham madde kaynaklarıyla sömürmek zorunda olduğu işçi gücü, yani kol gücü faktörleri eski önemlerini yitirmişlerdir. kol gücünün yerini çok daha ucuz olan ve bilgisayarlarla çalışan otomatik aygıtlar almıştır. İşçi sınıfı sayısı geri sayarken üretimde daha hızlı artmaktadır. Hızla artan üretimi, hammadde kaynakları ucuza kapatıldığı için yoksulluktan kurtulamayan ülkelere satma olanağı yoktur. Öyleyse ne yapıp yoksul ülkeleri daha da zenginleştirme gereği doğmaktadır. Yani bilgi toplumu çağının modern kapitalizmi dünyadaki yoksul kitleleri kalkındırıp zenginleştirdiği ölçüde kârını sürümden sağlayabilmek durumuna gelmiştir. Eskiden yoksul ülkelerin tepesine bir diktatörle bir yönetici çetesi oturtulur ve onlar kendi halklarını sömürerek sağladıkları olanakları, özellikle silah alımları sayesinde, dünya kapitalizmiyle paylaşırlardı. Bu yöntem bilgi çağında eskisi kadar kârlı olmadığından insan hakları ve demokrasi ön plana çıkarılarak diktatörlükler likide edilip onların içeride yürüttükleri sömürü yeniden halk yığınlarına şırınga edilmek istenmektedir. Bizde de kitlerin tasfiyesi bir ölçüde bu yüzden istenmektedir. Çarçur edilen trilyonlar yeniden halka dönsün diye. Eski diktatörlüklerle oligarşik yarım demokrasiler kendi iç sömürülerini sürdürmek için şimdi globalleşmeye karşı çıkmaktadırlar. Ve bunu da eski terminolojilerin, örneğin emperyalizm sözcüğünün umacı imajı arkasına sığınarak yapmaktadırlar. Türkiye bilgi toplumu olmaya yöneldiği ve ekonomik yapısını da globalleştirdiği zaman içeride devlet rantının paylaşım fırdöngüleri havu dökülmüş 3-5 hamaset sloganıyla maskelenmeyecektir. Onun içinde Türkiye'deki bürokratik oligarşi ile iç pazarı kazıklayan bazı yerli sermayeciler Türkiye'nin ne gümrük birliğine girmesini istemektedirler ne de Avrupa Birliği'ne. Başka bir anlatımla bırakın da kendi kümesimizde horoz olup eski iç talanımızı dilediğimiz gibi sürdürelim demeye getirmektedirler. Ve karşılarında hep aynı eleştiriyi bulmaktadırlar. Neden Türkiye'de insan haklarıyla gerçek bir demokrasi yok? Gümrük Birliği ile Avrupa Birliği'ni emperyalizmin parçası olarak görenler ise Türkiye içindeki ağır sömürüyü nedense görmezlikten gelmekte ve hatta kitler gibi, devlet bankaları gibi o iç sömürüyü sürdürme araçlarına arka çıkmaktadırlar. Tabii buna biraz solculuk, biraz da milliyetçilik salçası karıştırarak. 7-9-1994 36 padişahtan devrilmiş 14'ünün listesi. Türkiye kendi kendine bir takım anlamsız sorunlar yaratma ülkesi. Bunun da nedeni Türklerin %80 oranında mesleksiz olmaları. Böyle olunca da siyaset kendi avanesiyle birlikte hazinenin başına geçme yarışına dönüşüyor. Ve böyle bir yarışta ne kimse hukukun evrensel ilkelerine kulak asıyor ne de ekonomik verileri en sağlıklı bir optima yaratmak için kullanmaya. Tıpkı eski Osmanlı sultanları gibi. Türkiye Türk propagandası yapalım derken objektif bir tarih anlayışının ırzına geçilmiş, rüşvetçilikle birbirini gammazlayıp cellat kemendine teslim etme entrikaları asla okullarda tarih dersi programlarına alınmamıştır. Yani gerçeği araştırma tutkusu yerine yüzeysel bir padişah dal kavukluğu şırınga edilmiştir genç kuşaklara. 36 padişahtan 14'ünün nasıl ve neden devrildiği ise sürekli pas geçilmiştir. Şayet pas geçilmese hukuk ilkelerinden yoksunluğu nasıl bir toplumsal cehennem yarattığı hem daha iyi anlaşılacak hem de bugün hızla sakıncalı bir alana girmeye başlayan kışla cami rekabetinin köklerine daha bilinçli olarak inilecekti. İlk devrilen padişah 1. Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt'tı. Ankara Savaşı'nda Timurlenk devirdi kendisini 1402. İkinci devrilen padişah 2. Beyazıt'tı. Oğlu Yavuz Selim devirdi kendisini 1512. Üçüncü devrilen padişah 1. Mustafa'ydı. 3 ay kalabildi tahta. Akıl hastası olduğu için de tahttan indirildi. Yerine 13 yaşındaki 2. Osman yani genç Osman padişah oldu. 1618. Dördüncü devrilen padişah da genç Osman oldu. Yeniçeri ayaklanmasıyla devrilip 7 kule zindanlarının hırsına geçildikten sonra öldürüldü. 1622. 5. devrilen padişah genç Osman'ın yerine 2. kez tahta çıkarılan Deli Mustafa oldu yine. Hastalığı daha da ilerlemişti. 1623. 6. devrilen padişah Deli İbrahim'di. İktidarı 8 yıl sürdü. Askeri ocaklardan samur vergisi almaya kalkması üstüne Yeniçerilerle birlikte Şeyhülislam Abdurrahim Efendi ile medrese hocaları kendisini tahttan indirdiler ve kısa bir süre sonra da öldürüldüler. Yerine 7 yaşındaki oğlu 4. Mehmet'i geçirdiler. 1648. 7. devrilen padişah 4. Mehmet yani Avcı Mehmet oldu. 1687. 8. devrilen padişah Avcı Mehmet'in büyük oğlu 2. Mustafa'ydı. Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıla onun padişahlığında girdi. Ve Şeyhülislam yaptığı hocası Feyzullah Efendi'nin megalomanyak dengesizlikleri yüzünden devrildi. 1703. Feyzullah Efendi de bir hammal beygirine bindirilerek bit pazarına getirildi ve orada kafası kesildi. 9. devrilen padişah 2. Mustafa'nın kardeşi 3. Ahmet'ti. Patrona Halil'in başını çektiği bir sokak ayaklanmasıyla indirildi tahttan. 1730. 10. devrilen padişah 3. Selim oldu. Çağa uygun yeni düzenlemeler yapmak istiyordu 3. Selim. O nedenle de camilerde şu tür vaazlar verilmeye başlanmıştı. Askere setre pantol giydirip imanına halel getiren, önlerine muallim diye frenkleri düşüren padişaha elbette Allah yardımını çok görür. Kabakçı Mustafa öncülüğünde başlayan bir sokak ayaklanması sonucu 3. Selim tahttan indirildi ve öldürüldü. 1807. 11. devrilen padişah 3. Selim'in yerine çıkarılan 4. Mustafa'dır. Kendisi Selim'i devirenlerle işbirliği yapmıştı. Onu da Alemdar Mustafa Paşa devirdi ve kendisi hançerlenerek öldürüldü. 1808. 12. devrilen padişah Sultan Aziz'dir. 1876. 13. devrilen padişah 5. Murat'tır. Akıl hastası olduğu gerekçesiyle tahttan indirildi. 14. devrilen padişah Abdülhamit'tir. 1909. 15. devrilen padişah Vahdettin'dir. 1922. İlk defa tahta çıkıp iki defa devrilen Deli Mustafa'yı devrilmiş padişahlar listesinde tek bir at olarak değerlendirirsek 36 padişahtan 14'ünün devrilmiş olduğu saptanmış olur. Bütün bu ufunetli gerçeklerin okullarda okutulmayıp sadece geçmişin yüzeysel övünmeleriyle yetinilmesi, genç kuşaklar arasında da bol palavrayla durumu idare etmeye dönük ucuz demagogların yetişmesine neden olmadı. Ve bir kez daha kışla cami rekabetine doğru kayılmaktı. 13-11-1996. Fatih'in Hristiyanlığı Öven Gazeli. Bizde siyasal demagoji toplumsal angutlukla o kadar düz orantılıdır ki angutluk ne ölçüde kalınsa demagoji de o ölçüde kalaslaşır. Bunun en tipik örneği tarihsel kişilerin benimsenmiş siyasal demagojilere göre orası burası budanarak yeniden biçimlendirilmesidir. Örneğin belirli bir meslekten yoksun oldukları için bireysel kimliklerini ortak bir inanç dayanışmasında kristalize etmeye yönelenlere ve kendilerinin de var olduklarını dinsel tavırlarıyla kanıtlamaya çalışanlara değnekçilik etmekte büyük bir oy potansiyeli gören siyasetçiler Fatih II. Sultan Mehmet'i İslam'ın saygın bir doruk kalesi gibi sunarlar. Madem ki Bizans'ı o fethetmiş, madem ki İstanbul'u o armağan etmiştir İslam'a, tarihsel bir perspektifin çizelgesinden bakıldığında elbet doğrudur bu değerlendirme. Ancak ya Fatih II. Sultan Mehmet Bizans'ı İslam'a armağan etmek için değil, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başına geçmek için almayı düşlemişse? O zaman tarihsel çizelge 2. Mehmet'in gerçek niyetinin dışında politik bir sapmaya uğramış sayılmaz mı? Ve böyle bir çizelge değişimini incelemek siyasal demagojilerin kolaycılığına yeğlenemez mi? 2. Mehmet'in annesi Sırp Kralı Guraç Brankoviç'in kızı Mara Despina idi. Müslüman olmamıştı. O nedenle de 2. Mehmet Topkapı Sarayı'nın içindeki Aya İrini Kilisesi'ni camiye çevirtmemişti. Sultan Despina, oğlunun kendisine armağan ettiği Güneybatı Selanik bölgesiyle Selanik'teki küçük Ayasofya Manastırı'nın sahibi olarak orada öldü. Fatih'in annesi Sultan Despina'ya yaptığı armağanların fermanı Topkapı Sarayı arşivlerindedir. Sultan Despina öldüğü zaman Kosanitsa Manastırı'na gömüldü. Sonradan kemiklerinin Bursa'ya getirilip getirilmediği hala bilinmemekte. Fatih II. Sultan Mehmet'in asıl ilginç yanı kendisinin de Hristiyan olduğunu şaka yollu da olsa açıklayan gazeller yazmasıdır. İşte bunlardan biri. Bağlamaz Firdevs'e gönlünü Galata'yı gören. Galata'yı gören gönlünü cennetin en gizemli bahçesine bile bağlamaz. Servi anmaz anda ol Servi Dilara'yı gören. Gönül güzeli bir sevgiliyi Galata'nın kendisinde gören anmaz bir daha selvi boylu bir başka sevgiliyi. Bir Frengi Şivelu İsa'yı gördüm andaki. Galata'nın kimliğinde bir Hristiyan dille İsa gördüm ki. Levleri dirisi dur diridi İsa'yı gören. Dudakları kutsal bir tapınak olur İsa'nın insanlık dünyasını gören. Aklü fehmin dini imanın nice zapt eylesün. Dinle imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Kafir olur ey Müslümanlar o tersayı gören. Yoksa ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kafir hemen. Kevser'i anmaz ol, içti gümeyi nabi içen. Galata'nın içtiği katıksız şarabı içen cennetteki Kevser şarabını bile anmaz olur. Mescide varmaz o varduğu kiliseyi gören. Orada karşılaştığı kiliseyi gören de bir daha gitmez mescide falan. Bir frengi kafir olduğun bilirdi Avniya. Avniya Fatih'in mahlası bilirdi senin bir kafir Hristiyan olduğunu. Bel de zünnarini boynunda çelipayı gören. Belinde keşiş kuşağını, boynunda haçını gören. Benim derdim ne Fatih Sultan 2. Mehmet'in 23-24 yaşlarındayken Hristiyanlığa duyduğu sempatiyi dile getirmesi, ne de aşırı bir Hristiyan düşman olan Vezir-i Azam'ı Çandarlı Kara Halil Paşa'yı fethin 40. günü Edirne'de idam ettirmesi. Nitekim 2. Mehmet'in zehirlendiği inancı da yaygındır. Kendisinin çağdaşı olan Aşık Paşazade o ölümü şöyle anlatır. Vefatına sebep ayağında zahmet vardı. Tabipler ilacından aciz oldular. Ahir tabipler cem oldular, ittifak ittüler. Ayağından kan aldılar. Zahmet ziyade oldu. Şarabı fari verdiler, Allah rahmetine vardı. Hekimler nasıl bir ilaç vermişlerse Fatih o ilacı içer içmez ölmüş. Hem de yine Aşık Paşazade'nin deyimiyle ciğeri doğranarak. Ve Aşık Paşazade Fatih'in ağzından sorar. Ne için bana kıydı tabipler? Yerine geçen oğlu 2. Beyazıt ise aşırı bir Müslüman görüntüsü içinde veli lakabını alır. Ancak bunların hiçbiri değil benim derdim. Asıl sorun Fatih gibi tarihsel bir kimliğin neden bütün yönleriyle incelenip ortaya çıkarılmadığı ve salt siyasal niyetler doğrultusunda bir propaganda malzemesi olarak kullanıldığı. Objektif bir açıdan bakıldığında Fatih'in batıya dönük bir imparator olma düşü, Bizans Ortodoksluğu yerine Katolik Ceneviz'in bir kolonisi olan Galata'yı övmesinden bir ölçüde sezilmiyor mu? Her şey sadece siyasal bir propaganda mıdır? Tarih diye çok daha ciddi, bilimsel bir uğraş yok mudur? 73-1996 Hayyam'dan iki kıta. Saat 21 olsa da şu ışıkları daha çok söndürüp yaksak. Başka bir ülkenin adamı olsam her gün koşar Türkiye'ye gelirdim ışıkları söndürüp yakmak için. Ama İran Büyükelçisi gibi kolaycı bir cennet manavlığında asla pırasa satmaya kalkmazdım. En azından Ömer Hayyam'ın dilinden gelmiş bir gönül soyluluğunun 360 derecelik bir daireyi bile daracık gören açılarından bakardım dünyaya. Şeyh-i Bezene gofta mesti, her lehze dame diğeri pa besti. Gofta, şeyha her ançe guyi hestem, emma toçanan keminemayi hesti. 12. yüzyılın başında yine ona buna cennet pırasası satmaya kalkmış bir yığın sakalı büyük uydurma manav çırağı vardı. Özellikle de şarap içip sevdikleri erkeklerle yatan güzel kadınlara hırslanırlardı. Rüştü Şardağ'ın çevirisiyle Hayyam şöyle dalga geçiyor cennet pırasacılarıyla. Şarap için çıkışır şeyh orospuya. Ve der ki, vah sana, düştün kucaklara. Kadın hocam der, evet öyleyim. Ya sen, göründüğünce misin söyle, gel bana. Ben 34 yıl önce İran'ı da yazmaya kalkmıştım da, Şah da bana kızmış, Hazer kıyılarında beni tutuklatmaya kalkmıştı. Fikret Otyam, Güneş Karabuda, Barbaro Karabuda ile birlikteydik. Bir uçtan bir hocadaki İran yazarlarının Farsçasını okuyanların iflahını kestiler. Harika çilav yapar İranlılar. Ya hele kadınları. Genellikle ince kavisli bacaklı ve simsiyah gecelerden yudumlanmış olağanüstü güzel gözlüdürler. Tahran'da bir gün yürürken feraceli bir kadın feracesini bir açıp bir kapatmıştı. İçi çırılçıplaktı. Gözlerime inanamamıştım. Hayyam'ın Meşhed'deki mezarına gitmiştim. Sovyet zevksizliğinin etkisiyle neredeyse Eyfel boyunda betondan ters çevrilmiş bir kadeh yapmışlardı üstüne. Oralarda bir şarapçı aranmıştım. O güzelim Hayyam'ın ruhuna içmek için. Yoktu. İranlılar sadece Sasani ve Pers uygarlıklarını değil, Hayyam'ı da ıskalamışlardı. Bilmiyorum neden, İranlıları çok sevmiştim. Yoksul köylerinden birinde mezarlığa at üstünde tabutsuz götürdükleri bir ölünün hala ayağı sallanır içimde. Paramız yok ki bir güzel sevelim. Bademiz yok ki içip de haykıralım. Demek günaha girmenin yolu yok. Çaresiz kalkalım namaz kılalım. Müslüman ayaklarında yöneticilik etmek ucuz bir oyundur. Bu oyunu şimdi Türkiye'de oynuyorlar. Köksüz, birikimsiz, görgüsüz uydurma burjuvaziye şeriatçılık babalanmalarıyla posta koymaya kalkıyorlar. Üstelik buraların tarihini de hiç bilmiyorlar. Ne 3. Ahmet'in patronu Halil'ini biliyorlar, ne 3. Selim'in kabakçı Mustafa'sını, ne de 31 Mart'ın derviş vahdetisini. Birbirini kırıp dökmenin ne anlamı vardır ki? Köşelerde minicik elleriyle yeşil yanmasını bekleyen arabaların camlarını silmek isteyen kız çocuklarına güzel bir dünya armağan edememişseniz, cennete gideceğim diye sakal bırakmaya kalkmanın ne anlamı vardır ki? Saat 21 olsa da bir güzel söndürüp yaksak şu ışıkları. 15.03.1997.